Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bir doktor, cerrah ve akademisyen Profesör Doktor Cem Terzi. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Merhaba tekrar. Cem Bey, kolorektal cerrah. Bunun ne anlama geldiğini birazdan ondan öğreniriz. Onunla ilgili okumalar yaparken alanında en iyilerden biri olduğuna dair metinler de okudum. Isıtılmış karın içi kemoterapi, cerrahi infeksiyonlar, tıp eğitimi, uzmanlık eğitimi ve elektronik öğrenme alanlarında da uzman. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış yüzlerce bilimsel eseri, kitapları ve kitap bölümleri mevcut. Çevirilerini de gördüm ben bakarken. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide yardımcı editörlük ve hakemlik görevleri de yapıyor. Hayat TV'de programı da vardı. Pek çok faaliyeti var, yazısı var. Program içinde bunları konuşacağız. Şimdi özellikle sizi niye konuk ettim? Ondan biraz bahsedeyim mi Cem Bey? Sizi çok sessiz bıraktım.
Hay buyurun
lütfen. Ya şöyle, belki siz de yani dinleyiciler siz de denk gelmişsinizdir. 2022 Mart ya da Nisan ayında bir video izledik. Sosyal medyada da sıkça paylaşıldı. 5-6 dakikalık bir şeydi o video. Acayip etkileyiciydi. Ben açıkçası yani herhalde ondan fazla kere izlemişimdir. Antalya'da Ulusal Cerrahi Kongresi ve Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi düzenleniyor. Profesör Doktor Cem Terzi de konuşmacı. Öğrenme ile ilgili ona bir soru yöneltiliyor. Gelenekten geleceğe cerrahi eğitim konusunda bir konuşma bitmiş belli ki. Sanırım kendisi de doktor olan bir beyefendi Cem Bey'e bir soru yöneltiyor. Diyor ki, video izleyip cerrahi yapılabileceğini sananlar olabiliyor. Ben bunu biraz da tehlikeli görüyorum. Sen de bu konuyu açmak istersin belki Cem diyor. Sonra hasta ile etkileşim, cerrahi eğitimde mentorun yeri, grup tartışmaları, hoca asistan ilişkilerine de değinsek mi diye kısaca ekliyor. Cem Terzi sonraki 5 dakikaya bugün Türkiye'de tıp nerede yanıtı sığdırıyor ki etkilenmemek gerçekten mümkün değildi. Belki izlemişsinizdir. Şimdi biraz onlardan konuşacağız. Toplumun geneline sirayet eden pek çok marazın hastanelerdeki etkisini, doktorlara etkisini dinliyoruz. Doktorun hastanın hısma haline gelmesi ya da getirilmesi, giderlerse gitsinler söyleme, özel hastaneler, yeni nesil eğitim, sağlık turizmi denilen kavram, iten kuvvet, çeken kuvvetler. Yani pek çok konudan bahsetti orada 5 dakika içinde Cem Bey. Ben hayran oldum. İşte Ekrem Karakaya Konya Devlet Hastanesi'nde bir doktorun öldürülmesi, Allah rahmet eylesin, bir infial yarattı. İnsanlar, doktorlar sokağa döküldüler. Bu sadece doktorları, sağlık çalışanlarını etkileyen bir şey değil, hepimizi etkileyen, bütün toplumu etkileyen bir şey. Ben de Cem Bey'in, Cem Terzi'nin bu konuşmasından bazı paragraflar paylaşmıştım sosyal medyada da. Çok insan da uzun zamandır Cem Terzi niye programınızda yok diyordu. Ben de aynı his içinde kendisini aradım. Şimdi ilk önce ona şu soruyu sormak istiyorum. Tıpta Türkiye bugün nerede ve nasıl daha iyi olur?
Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuyu tercih ettiğiniz, bana bu soruyu sorduğunuz için de çok teşekkür ederim. Bir meslektaşımızı kaybettik. Bunun acısı içerisindeyiz ama hemen akabinde bir acil servise 50 kişilik bir grup saldırdı Adana'da. Ondan birkaç gün sonra tekrar bir başka saldırı olayı yaşadık. Sağlıkçılara, hekimlere çok ciddi bir şiddet sarmalı içerisindeyiz. Bu tabii derin endişeler yaratıyor ve adeta hani bundan başka konuşacak konu yok gibi geliyor insana. O yüzden biraz bu şiddetin nedenlerinden bahsedeceğim ve daha sonra Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programının yol açtığı bu neoliberal düzenin nedenlerini ortaya koymaya çalışacağım. Bir kere yani hemen şunu söyleyeyim. Bu hekime ve sağlıkçılara yönelik şiddet toplumun lümpenleşmesiyle doğrudan alakalı, bunu kabul etmemiz, görmemiz gerekiyor. Bu lümpen lafı biliyorsunuz ilk kullanımda yani sınıfsız, işsiz bir serseri grup olarak tanımlanmıştı ama günümüzde hani lümpenlik, ilkesizlik, seviyesizlik, görgüsüzlük, nobranlık, bir tür yozlaşma anlamında kullanılıyor. Gerçekten yani böyle bir durumun içindeyiz. Bu belki sadece bize özgü, Türkiye'ye özgü bir durum değil. Başka toplumlarda da yaşanıyor ama biz de çok ağır bir biçiminden geçiyoruz. Çünkü son 20 yıldır çok popülist ve giderek otoriteryen bir hal alan bir iktidar tarafından yönetiliyoruz ve bu popülizmle politik lümpenleşme arasında da çok yakın bir ilişki var. Topluma yönelik çok retoriğe dayalı bir bilim dışı ve adeta bir bilim düşmanlığı içeren bir dil iktidar tarafından sürekli kullanılıyor. Bu da bu iktidarın aleti rüyesiyle örtüşen bir şiddetin olağanlaşması, bir vasatın yüceltilmesi, vasatın hoyratlığı, yani adeta gündelik hayatta böyle arsızlık, görgüsüzlük, adaletsizliğin normal karşılanması. Bunu tabii nereden biz daha çok bildik ve konuştuk? Kadına yönelik şiddetten, çocuklara yönelik taciz olaylarından, değil mi? Son dönemlerde, ama şimdi onunla çok benzer bir şekilde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle karşı karşıyayız ve öldürmeye kadar gidebiliyor bu. Gene bugün bir hekim arkadaşım paylaşmış, hastanede şarj cihazını kaybetmiş, bulamayan biri taburcu olurken, ya işte Allah belanızı versin, öldürülmeyi hak ediyorsunuz. Yani günlük dile bu kadar rahatlıkla ulaşan bir hoyrat bir dil var. Tabii bu nereden kaynaklanıyor? Yani yalan söyleyen siyasetçi, işte usulsüzlük yapan bürokrat, intihal yapan, intihalle kolay yoldan doçent, profesör olan akademisyen, şiddet kullanan ve bundan zevk alan güvenlik görevlisi, yani sokağa çıktığında, en ufak bir demokratik hak kullandığında karşınızda güvenlik görevlilerini buluyorsunuz. Bütün bunlar da bu ülkedeki demokrasi yoksunluğu, hukuk dışılıkla doğrudan ilişkili. Yani ülke geçmiş ve gelecek, işte yeni Türkiye söylemiyle bir tarihsel kutuplaşma içinde, böylelikle bu eski yani cumhuriyet geleneklerinden uzaklaşmak, yani cumhuriyetin, eski cumhuriyetin bütün kazanımlarını yıkmak, onun yerine yepyeni şeyler yapmak, işte mesela Atatürk Havalimanı'nı yıkıp çok daha büyük kocaman İstanbul Havalimanı'nı yapmak, işte numune hastanesi geleneklerini yok edip onun yerine devasa şehir hastaneleri yapmak, bu gelenek yıkıcılığına kadar varmış durumda. Böyle olunca toplum bu popülist davranış ve söylem sonucunda kendine benzemeyenden hoşlanmıyor, onu ürkütüyor. Yani hekimi, doktoru, hemşireyi kendine benzemeyen gibi gördüğü andan itibaren onu korkutmak, kaçırtmayı bir hak olarak görüyor. Çünkü kural tanımamazlık ve zorbalık ve zalimlerin dünyası gündelik hayatta egemen olmuş durumda. Bu çok korkunç bir durum. Dikkat edersek aslında şehirlerde görülen bu şehir talanı, bu rant paylaşımı ya da doğa talanı, çevre felaketlerine yol açan doğa talanıyla da alakalı, bu işte kara para, rant para üzerinden bir lümpen sermaye de oluştu. Bu lümpen sermaye, lümpen politikacıyla, yani ilkesiz yalancı politikacıyla birleşince kamu kaynakları ve kamu yararı halkın, toplumun gözünün önünde talana dayalı, yani kamu kaynaklarının, kamu yararının talanına dayalı bir ekonomik düzen oluştu. Bu da toplum tarafından şöyle addediliyor, yani bu sermaye ve politikacı bu kadar lümpense ben de bu adaletsizliği, bu kural dışılığı, bu nobranlığı kendi gündelik hayatımda kullanır ve buradan faydalanırım diyor. Bizim hekimlerin ve sağlıkçıların uğradığı şiddetin bir kısmı bu. Yani bunu sadece basit bir iktidarın anti-elitist tavrı, hekimlerin de İşte elitist bir zümre olduğu üzerinden yorumlamak gerçekten çok yüzeysel bir yorumlama olur. Ondan ibaret bir şey değil. Çünkü hekimler aslında bir sınıf analizi yaptığınızda elitist bir zümre olmaktan çok uzaklar. Hekimlerin çoğu orta ve alt sınıf ailelerin çocuklarından gelmektedir. Ve Türkiye'deki hekimlerin ezici bir çoğunluğu kamuda maaşlı çalışan sağlık emekçileridir. Ortalama gelirleri açısından da OECD ülkelerine bakıldığında oldukça alt sıralardadır. Yani bu bir alt sınıfın orta sınıfa düşmanlığı ya da bu popülizmle körüklenen o dille açıklanacak bir durum değil. Ondan daha derin bir şey. Yani Türkiye'de bu son 20-30 yılda ortaya çıkan lümpen sermaye, lümpen siyaset toplumu da lümpenleştirdi. Mimariden müziğe, medyanın dilinden edebiyata, siyasi söylemlerden akademiye, üniversiteye, oradaki hocalara, profesöre kadar kabalık, zevksizlik, cahillik, hoyratlık dayatıldı bu topluma. Şimdi de işte bunun sonuçlarını görüyoruz. En küçük bir hoşnutsuzluk sağlıkta bir hekimi öldürmeye kadar gidebiliyor.
Ya evet, sizi hiç bölmek istemedim. Çok da güzel anlatıyorsunuz. Biz şimdi Cem Bey'le o İzmir'de, ben İstanbul'dayım, internet aracılığıyla konuşuyoruz. Telefonda gibiyiz. Hakikaten size çok katılıyorum. Yani toplumun her alanında bu çok var tabii ki. İşte doğruyu yapmanın, vicdanlı olmanın, kurallara uymanın, paylaşımcı ya da adil olmanın, bırakın bir ödülü olmasının dışında cezası var gibi hissediyorum ben çok uzun zamandır bu ülkede. Siz de zaten o başta bahsettiğim konuşmanızda da bu ilişki bozulmuş durumda. O kadar bozulmuş durumda ki belki bir daha tamiri mümkün olmayacak gibi bir şey söylediniz. Gerçekten öyle mi hissediyorsunuz?
Ya gerçekten öyle hissediyorum. Çünkü yani sadece bu iktidara ve bu son 30 yıla bakmakla kalmayıp ondan önceki döneme de baktığımızda ciddi sorunlarımız var. Bizim kendimizi eleştirmek, hakikatlerle yüzleşmekte toplumsal olarak büyük eksikliklerimiz, kusurlarımız var. Yani bundan önce de halkın üzerinde ona parmak sağlayan ve destur öğreten, hani tırnak işareti içerisinde aydınlanmacı kültür aslında bugünkü despot, işte dini kullanan, otoriteryen iktidarın cürmünü çekmemizin en önemli nedeni. Biz hani geçmişi de doğru dürüst eleştirip oradan dersler çıkaramadığımız için bugün de işte başka bir fasılayla karşı karşıyayız. Onlar da yeni bir defter açtılar. Bakalım o defteri ne zaman, nasıl kapatacaklar. Bir elitist çizgi savunucusu olmak, yani böyle halka destur öğreten biri olmaktan çok çekinirim. Asla öyle bir yerden konuşmuyorum. Toplumun ihtiyacı olarak gördüğüm şey demokrasi ve özgürlükten yana halkçı bir sistem. Bunun tabii sağlıkla doğrudan ilişkisi var. Sağlık sisteminin demokratik olması, özgürlükçü olması ve halkçı olmasının ne demek olduğunu açıklamaya çalışacağım.
Evet evet, ben de çok isterim. Bu arada Cem Bey'den biraz o anlamda bahsedeyim. 1962 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olmuş. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2005 yılında profesör olmuş. 28 Haziran 2017'de barış imzacısı olduğu için üniversitede açığa alınmış ve ardından emekli olmuş biri. Bu arada Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yapmış birisi. Türk Cerrahi Derneği Başkanlığı'na 2 kere seçilmiş. Avrupa Cerrahi Derneği Başkanı olmuş. Avrupa Cerrahi Derneği Onur Ödülü de almış. Ben Cem Bey'e bakınca özellikle bir takım insanlar bilim yapıyorlar ama bunun halka geçmesi, toplumla bir olması, devletin burada bir paydaş olması, birlikte yürütülmesi çok önemli ve Cem Bey de bunun için bayağı çalışmış bir insan. Aslında özgeçmişine baktığımızda, yazıp ettiklerini, konuştuklarına baktığımızda bunu görüyoruz. Peki siz düzelmeyi nerede görüyorsunuz? Nereden başlamalı?
Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Türk Tabipleri Birliği çok özel bir yapıdır Türkiye'de. Yani şu günlerde de saldırı altında. Ben yaptığım şeylerin çoğunu Türk Tabipleri Birliği okulunda öğrendim. Yani bir üniversite bitirir gibi Türk Tabipleri Birliği'nde geçirdiğim, onun komisyonlarında, çalışma gruplarında geçirdiğim sürelerde öğrendiğim şeyler yüzünden hayatımda pek çok şeyi gerçekleştirme imkanı buldum. Türk Tabipleri Birliği başka ülkelerdeki Tabipleri Birliği'nin aksine klasik bir loca meslek grubu gibi değil, bir demokratik kitle örgütü gibi davranır ve halkçıdır. Bu büyük bir özelliktir. Yani sadece sağlık alanında hekimlerin haklarını savunmaktan çok sağlığın ve halk sağlığının savunucusu olmak ve o sağlığı tanımlarken onun sosyal bileşenleri, yani aş, iş, barınma gibi asıl meseleleri kendine dert ve konu edinmiş bir örgüt mensubu olmak ve yaklaşık 50-60 yıldır bu anlayış yönetmektedir Türk Tabipleri Birliği'ni. Bu halk için, bu toplum için büyük bir şans. Dünyada genellikle tabip odaları merkez kapitalist ülkelerde merkez sağ partilerle yakınlık içindedirler. Ve hep hekimlerin haklarını korumaya yönelik çalışmalar yaparlar. Halk sağlığı, toplum sağlığı çok ön planda değildir. O yüzden Türk Tabipleri Birliği çok çok önemli bir yapı, bir demokratik kitle örgütü vazifesini görüyor. Çünkü sağlık toplumsal bir gruptur. Demokratik bir toplum olmak istiyorsanız toplumsal kurumlarınızla demokratik bir toplum olabilirsiniz. İşte sağlık bunların en başında gelenlerinden biri, Türk Tabipleri Birliği de bunun bir parçası. Şimdi ne olduğuya bir bakmamız lazım ki bundan sonra çözümü nerede buluruz oradan geçelim. Biliyorsunuz 2001'de büyük bir ekonomik kriz yaşadık. Ondan sonra AKP iktidara geldi. Bu neoliberal dönüşüm dönemiydi Türkiye için. AKP de bu dönüşümün üzerine oturdu. İşte Kemal Derviş'in hazırladığı o neoliberal ekonomik dönüşüm paketini hızlıca uygulamaya soktu. Sağlık alanında bunun karşılığı işte SSK hastanelerinin kapatılması, şehir hastanelerinin özel kamu işbirliği ortaklığıyla devasa dehşet projeler haline dönmesi ki bugün müthiş bir borç batağına sürüklemiş durumda ve ülkenin geleceğini tehdit ediyor bu şehir hastanelerine yatırılan paralar. Birinci basamakta sosyalizasyonun sağladığı sistemi yerle bir edip aile hekimliği sistemine geçildi. Bu şu demek, yani bunun ne demek olduğunu iyi anlamak lazım. 60'larda planlanmış bir şekilde doğru dürüst uygulanamasa da yani gerekli kaynak, yatırım, iş gücünden yoksun bırakılmış olsa da nüfusa dayalı, yani bütün nüfusu içeren bir sağlık uygulamasıydı sosyalizasyon. Bunu tarihe gömdüler. Onun yerine ekip hizmetini ortadan kaldıran ve birinci basamakta hekimler dahil istihdam modelini sözleşmeliğe çeviren, adeta birinci basamak hekimliğinde bir yarı muayenehanecilik gibi bir sisteme oluştu aile hekimliği. Bunun olumsuz sonuçlarını da görüyoruz. Şimdi yavaş yavaş tekrar sosyalizasyona mı dönsek diye konuşuluyor. Diğer en önemli problem performansa dayalı ödeme. Sağlık Bakanlığı hem kendi hastanelerinde hem üniversite hastanelerinde giderek performansa dayalı döner sermaye uygulamasına geçti ve kamunun kendi içerisinde bir rekabet süreci başlattı. Bu hiç alışık olmadığımız bir durumda hekimler açısından. Bunda akılları sır üretim artışını ve özel sektör gibi çalışmayı hedefliyorlardı. Ama bu ne oldu? Hasta-hekim ilişkisini tamamen bozdu. Hekimin öncelikli motivasyonu hastasını iyileştirmekten çok daha çok hasta bakıp, daha çok ameliyat yapıp, daha çok para kazanmaya yöneldi. Tabii endikasyonsuz tetkikler ve müdahalelere açık hale geldi hastalar. Ve öte yandan daha tehlikelisi, kötü durumda ağır hastalardan kaçmaya başladılar. Daha kolay para kazanabilecekleri alanlara geçmeye çalıştı hekimler. Bunlar tabii büyük tahribatlar ve bu yıkımlar kolay kolay düzelmiyorlar. Tüm bunların sonucunda Türkiye'de sağlık harcamalarında rekor bir artış oldu ve bu sağlık harcamaları yön değiştirdi. Aynı dönemde Türkiye'de bir özel sağlık sektörü kamu aracılığıyla, kamu eliyle yaratıldı. SGK'dan büyük bir bütçe sağlık alanında özel hastanelere aktarılmaya başlandı. Ve kamu gerilerken özel sağlık hastaneleri, özel zincir hastaneler, bunların uluslararası ortaklarıyla devasa bir sektörü SGK ödemeleriyle yarattılar ve bugün de SGK açık veren batak bir kurum haline gelmiştir ve genel bütçedeki en önemli harcama kalemlerinden biridir. Dolayısıyla SGK sistemi de bu batağın ve bizim bu borç sarmalımızın sorumlusu durumdadır. Bunları çok iyi ortaya koymamız lazım, söylememiz lazım. Katkı payı ödüyorsunuz her eczaneye gittiğinizde. Bu da bu sistemin getirdiği bir şeydir. Eczaneye girdiğinizde hekim parası, muayene parası, ilaç parası, katkı payı adı altında yaklaşık toplam bütçenin %20'sine varacak ölçüde hastaların cebinden ödemesine yönelmiştir bu sistem. Vatandaş da katkı payıyla oluşan bu sıkışıklığın ekonomik sıkıntıların muhatabı olarak karşısında hekimi görmekte ve bütün bunların acısını hekimden çıkarmaya çalışmaktadır.
Ben Change.org'da Türk Tabipleri Birliği'nin bir açıklamasını gördüm. Ona imza attım. 10 acil taleplerini bildiriyorlardı. İşte belki bu da çözüm önerileri olarak iletilebilir. Sizin söylediklerinizle paralel çünkü. Sağlık sisteminin temelini koruyucu sağlık hizmetleri oluşturmalıdır diyor. İkincisi 5 dakikada sağlık olmaz. Şehir şirket hastaneleri politikasından vazgeçilmelidir. Sağlığa ayrılan bütçe arttırılmalıdır. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkartılmalıdır. Covid-19 meslek hastalığı sayılmalıdır. Sağlık sisteminin eksiklerinin sorumluluğu sağlık çalışanlarına yıkılamaz. Hekimler üzerindeki baskılara son verilmelidir. Aile hekimliği ceza yönetmeliği, mobbing, KHK, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması gibi uygulamalardan bahsediliyor burada. Tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminde nitelik öncelik olmalıdır. Hekimlerin örgütlenmesi ve haklarını savunmasının önündeki engeller kalkmalıdır deniyor. Siz neler ekleyebilirsiniz? Yani ilk önce sorunları ortaya koyalım. Evet, bunu anlıyorum.
Evet,
değil mi?
Şimdi evet, sizi çok iyi anlıyorum. Siz hep sorunu söylerken çözümü de beraberinde istiyorsunuz. Tabii böyle maalesef Nilay Hanım, hap gibi çözümler yok. Yani işte Türkiye'de ya da dünyanın bugün herhangi bir yerinde, ben daha geçen ay İtalya'da Avrupa Cerrahi Kongresi'ndeydim. Uzun uzun orada da ülkelerin sağlık sistemleri konuşuldu. Bu pandemi de bize bunu bir daha gösterdi. İtalya'da ve İngiltere'deki ölümleri, o ilk aylardaki olan yaşananları açıkladığınızda merkez kapitalist ülkelerde de aynı sorunlar olduğunu görüyorsunuz. Neoliberalizmin yaptığı yıkımdan söz etmeden sağlıkta herhangi bir şeyden söz etmeye imkan yok. Şimdi bunu söylediğimizde politik konuşuyor. Yani yaşam politik, kamusal alanda olan biten her şey politik. Hekimlik bir kamusal hizmet, kamusal görev. Bu yüzden hekimlik de politik. Dolayısıyla bunu söylemeden, yani bir neoliberalizm eleştirisi yapmadan sağlıkla ilgili hiçbir eleştiri yapmaya imkan yok. TTB'nin bütün önerilerine katılıyorum. Şunları vatandaşımıza söylememiz gerekiyor. Şimdi Türkiye'yi bu Kemal Derviş'in sunduğu, daha sonradan AKP'nin sağlıkta bir zafer kazanmış gibi anlattığı bu neoliberal dönüşüme baktığımız zaman ne oldu biliyor musunuz Türkiye'de? Biz sağlık harcamalarını çok ciddi bir şekilde arttırdık ve merkez zengin ülkeler, kapitalist ülkelerin harcamalarına benzettik. Oysa Türkiye refah sistemi güvensiz olan, güvenli olmayan, bugün onu görüyoruz. Bakın Türk lirası, dolar 20 liraya doğru gidiyor. Yani bundan bir yıl, iki yıl önce böyle bir şey söylenseydi kimsenin aklına bile gelmezdi. Merkez Bankası'nın düştüğü durum ortada. Türkiye'nin refah sistemi güvensiz. Türkiye sosyal ve teknolojik açığı olan bir ülke. Kendi ulusal inovasyon sistemini geliştirememiş ve biyoteknolojik açıdan tamamen dışa bağımlı bir ülke. İlaçlarıyla, yani diğer, ben sağlık alanındaki biyoteknolojiyi söyleyeyim, diğer alanlarda da öyle. Aşısıyla, ilacıyla tamamen dışarı bağımlı bir ülke. Siz böyle bir ülkede sağlam bir kamusal sağlık hizmeti örgütlemek yerine bütün bu neoliberal değişimi Dünya Bankası ve IMF'yi mutlu edecek biçimde yaparsanız bugün geldiğiniz noktaya gelirsiniz. Bugün Türkiye'deki sağlık sistemi geçmişe göre çok daha özelleşmiş, çok daha pahalılaşmış, aşırılaşmış. Yani tetkik ve tedavide de aşırılığa kaçmış, koruyucu hizmetlerden uzaklaşmış, maliyeti çok yüksek, sürdürülebilir olmayan, bu nedenle de sürekli hekim ve sağlık çalışanı üzerine baskı kuran, onları işte 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlayan bir ucube sisteme dönüşmüştür. Siz neyle övünüyorsunuz? Dev hastanelerle, 3000 yatak kapasiteli, yönetilemeyecek kadar büyük hastanelerle anılmak istiyorsunuz. Bu tamamen işte iktidarın o hani totaliteryen ya inşaat Resulullah bakış açısının sağlıktaki yansıması. Vatandaşların büyük hastanelere ihtiyaçları yok. Vatandaşların, insanların iyi sağlık sistemlerine ihtiyaçları var. Sağlık sistemi bir toplumsal sistemdir ve ülkenin demokrasisiyle, vatandaşın katılımıyla, vatandaşın siyaset özgürlüğüyle doğrudan ilişkilidir. Demokratik bir ülkede değilseniz, özgür bir ülkede değilseniz, toplumsal katılım gerçekleşmiyorsa iyi bir sağlık sistemi kuramazsın. Sağlık sisteminiz toplumsal değilse, böyle endüstriyel bir sistem sonunda da totaliter bir sağlık sistemine dönüşür ve o da bir lümpen döneme denk geldiğinde de şiddet sarmalına saplanır kalır.
Ya çok hak veriyorum. Ben de kusura bakmayın. Çözüm ne? Çözüm ne diye sorup duruyorum. Çünkü sorunları çok iyi gördüğünüzü, tespit ettiğinizi ve çok iyi ifade edebildiğinizi görüyorum. Çözüm tabii arayışı içindeyiz ama tabii ki bunları ortaya koymak, sorunu ortaya koymak, anlatmak çözümün o kadar büyük bir parçası ki bizler vatandaş olarak ne yapabilirizden de yola çıkıyorum tabii ki sizi dinlerken. Yani biraz da bu programın amacı da o. Biz doğruyu görelim evet. Bari. Yani geçenlerde Ekrem Bey'in öldürülmesinden sonra herkes isyandayken bir acayip sokak röportajı izledim. Belki siz de görmüşsünüzdür. Adam eskiden daha kötüydük diyor. Bugün diyor iyiyiz diyor. Hastanede bir görevliyi bile dövebiliyoruz. Hastama bak diye evet. Baskı yapabiliyoruz. Zaten benim en büyük zenginliğim bu. Yok trilyonlarımız falan diyor.
Yalnız bu sadece o röportajı yapılan vatandaşın lümpenleşmesi değil.
Tabii.
Bu Türkiye'de sermaye gruplarının yani varsılların en zenginlerle Türkiye'yi yöneten siyasetçilerin lümpenleşmesinin bir sonucu. Onların yaptığı popülizmin, onların yaptığı retoriğe dayalı, gerçeğe dayanmayan, bilime dayanmayan, bir rasyonalizasyona dayanmayan toplum yönetiminin sonucu. Eğer sermaye lümpenleşmişse, sermaye ranta açılmış kara parayla zenginleşiyorsa, siyaset bunun aracı kurumu haline gelmiş, sürekli ilkesi, sürekli yön değiştiren, sürekli yalan söyleyen bir hale gelmişse, bu kadar lümpenleşmiş bir siyasetçi dünyası ve sermaye dünyasının yaratacağı toplum da lümpenleşir. Bu onun sonucudur. İşte o röportajı veren vatandaş hastanede kendi o şiddet sarmalını hekime de yöneltebildiği zaman kin şeyini tatmin etmiş oluyor. Şiddet sarmalını sürdürmüş oluyor. Kurallara uymamak. Hani trafikteki vandallığını, nobranlığını hastanede de devam ettirmiş oluyor. Ama bu dil yukarıdan geliyor. Bu dil yönetici sınıftan geliyor. Sermayeden geliyor, siyasetçiden geliyor. Asıl büyük tehlike bu. Bunun çok farkında olmamız lazım. Bu çok yeni bir fenomen değil bu yozlaşma. Ama geldiği boyut itibarıyla ve benim altını demin çizmeye çalıştığım kamusal alanın talanına yönelik adaletsizlik ve hukuksuzluktan doğan lümpenleşmenin topluma sirayet etmesi oldukça yeni ve çok çok kötü bir durum. Bu hekimlerin işçileşme meselesi biraz değinebilir miyim? Buna?
Tabii bizim ki ne misin? Demek tabii ki tabii ki.
Şimdi biz hekimler bu sağlıkta dönüşüm, bu neoliberal dönüşüm yani hastanelerin işletme haline gelmesi, kamu hastanelerinin de artık kar amacıyla çalışması, performansa dayalı ödeme sistemi, döner sermaye sistemi, kamu içerisinde hekimlerin birbiriyle rekabete sürüklenmesi, hekimlerin özel sektöre transferi, özel sektörde sözleşmeli konuma gelmeleri, tamamen para kazanma odaklı, kar odaklı çalışma sistemine adapte edilmeleri, akademisyenler de dahil, bu hekimlerin sınıf ve statü değişimini getirdi. Ve çok az sayıdaki star hekimler diyorum ben onlara, onun dışındaki büyük çoğunluk, ezici çoğunluk işçileşti. Peki bu işçileşme ne demek? Hekimlerin gelir azalması, yoksullaşması mı? Hayır, onu kastetmiyorum. Emek sürecindeki yani üretim sürecindeki, sağlık hizmeti üretim sürecindeki denetimlerini yitirmeleri, mesleki özelliklerini yitirmeleri, kaybetmeleri ve piyasada hem kamuda hem özel sektörde iş güvenceli pozisyonlarını yitirmeleri demek. Bu çok önemli. Yani bu hekimlerin statü kaybı. Bu yüzden hekimlerde bir itibar kaybı var. Asıl değişim politik tercih ve ekonomik tercihler yüzünden oluyor. Yani siz bu kadar neoliberal bir ekonomik modeli tercih ederseniz, bu kadar gelenekten kopuk bir kültürel hayata yönelirseniz bunlar ortaya çıkıyor. Bunları neler sağladı? İşte zorunlu hizmet yasası, hastanelerin işletmesi, performans sistemi, finans denetimi, teknolojik, bürokratik denetim, hastanelere kartlı giriş, kamera sistemleri, sürekli yapılanların izlenmesi, hasta memnuniyeti kavramının müthiş bir ağırlık kazanması, işte BİMER'lerle, CİMER'lerle sürekli bir şikayet jurnal mekanizmasının kurulması, tuhaf bir malpraktis yasası, özel sağlık kurumlarına müthiş bir yol verilmesi, sayılarının devasa bir şekilde artması ve kamu istihdamında güvencesiz çalışma ve sözleşmeli hale geçilmesi. Bunlar piyasacı sağlık hizmeti demektir. Bu da hekimi kamu ya da özel sektörde fabrikadaki üretim bandında çalışan işçilere dönüştürmektedir ve bu kez bir farkla üretim bandının üzerinden nesne olarak arabalar, araba parçaları değil, hastalar akmaktadır, insan sağlığı akmaktadır. İşte 5 dakikada bir yapılan muayenelerin sonucunda yetersiz iletişim ve onun doğuracağı birçok sakınca doğmaktadır. Ve hekimlere böyle ya bunlar para göz, giderlerse gitsinler, işte bunlar yurt dışına daha çok para için gidiyorlar, bunlar vatansever değil gibi bir retorikle yaklaşmak, tüm bu gerçekleri görmemek, bu sebepleri ortadan kaldırmaya çalışmak, asıl nedenlerin üstünü örtmektedir. Halkın gözünde hekimi bir homo economicus gibi algılatmak, yani hekim sadece kendi çıkarını düşünür gibi algılatmak çok yanlış bir tutumdur. Çünkü hekimlik sadece bir kariyer tercihi değildir. İlk hekim mağaradan avlanmak için çıkan ilk insan, ayağı taşa çarptığında ah diye ses çıkardığında onun yanına giden kişiyi biz ilk hekim olarak tanımlıyoruz. İlk ah diyen insanın yanına giden ilk kişi hekimdir. Dolayısıyla hekimlik yalnızca bir kariyer tercihi değildir. Biz bu mesleği seçerken, uygularken hümanizm ve insana hizmet etme, hizmet sektörüdür bu, insana hizmet etme, varlığını insana adama, hemşirelik de böyledir ve hemşirelik hekimlikten daha öte de böyledir. Sağlıkçılık böyledir. Böyle bir güdü başat rol oynar bu hizmet etme güdüsü. Asıl topluma bunu anlatmak, bunu yeniden hatırlatmak gerekir. Eğer bizim bu hümanizm ve hizmet etme güdümüz olmasa, her şeyi kendi çıkarımız doğrultusunda harekete geçirmeye çalışsak sağlık alanında hiçbir doğru karar veremeyiz. Hekimlerin üzerinde bütün toplumlarda toplumsal olarak şekillendirilmiş bir bilinç vardır. Biz kararlarımızı, o anlık kararlarımızı, yaşamla ölüm arasındaki kararları bu toplumsal bilinçle veririz. Bu binlerce yıldır bize eğitimde ve çalışma hayatında aktarılan evrensel bir kültürdür. Biz toplumun kolektif yapısına zarar verecek hiçbir kararı vermeyiz. Ve bizim her verdiğimiz küçücük bir insan üzerindeki verdiğimiz kime kemik iliği nakli yapılsın, kime yapılmasın, kime karaciğer takılsın, kime takılmasın, her bir kararımızda toplumun kolektif yapısıyla alakalı bir durum vardır. Ve biz ontolojik olarak hekimler, hemşireler, sağlık çalışanları toplum çıkarına uygun davranırız. Bu hep böyledir, şimdi de böyledir, bundan sonra da böyle olacaktır. Hekim-hasta ilişkisi müşteri-satıcı ilişkisi değildir. Bunu ilk günden beri söylüyoruz. Bu neoliberal politikalar bizi buna sürüklüyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin berbat sağlık sistemini, endüstriyel tıbbını zorla perifer ülkelere uygulama hoyratlığından kaynaklandı ve maalesef çok korkunç bir noktaya geldik. Böylelikle işte bizim hekimliğin varoluşsal temelini değiştirdiler. Ve hekimlik mesleğinin genetiğine bir müdahale oldu. Hekim hastayı müşteri gibi görmeye başladı ya da sistem hekime hastayı müşteri gibi algılatmaya başladı. Ve hasta-hekim ilişkisi de belki bir daha düzeltilemeyecek biçimde bozuldu.
Dediniz ya, bir üretim bandı var, artık orada bir otomobil parçası yok, insanlar var, hastalar var. Belki de sizin alanınızdaki insanlar da daha çok para getiren uzmanlıklara belki de yöneliyorlar.
Ya kuşkusuz, şimdi genel cerrahi alanından söyleyeyim ben. Yani çok ciddi bir obezite cerrahisi yapmaya çabalıyor insanlar. Niye? Çünkü obezite cerrahisi sağlık turizmi tarafından destekleniyor. Dünyanın her yerinden endikasyonlu endikasyonsuz hastalar otobüslere, uçaklara bindirilerek Türkiye'ye getiriliyor. Ve buradaki özel hastanelerde şişmanlık ameliyatları oluyorlar. Kendi ülkelerinde ödediklerinden burada daha az ödüyorlar. Bu tabii ülkenin sağlık kaynaklarının sıcak para uğruna parası olan insanlara adeta peşkeş çekilmesi. Sağlık aslında süreklilik arz eden, işte koruyucu hekimlik, hastalanmamaya dayanan, hastalandıktan sonra da onun tanısı ve tedavisi bir bütündür ve yerinde yapılır, hastanın ayağına gidilir. Hastayı Afrika'dan buraya getirip bir ameliyat yapıp bir hafta sonra Afrika'ya gönderdiğinizde oluşan komplikasyonlar, bundan sonraki süreçleri ne olacak, rehabilitasyonu ne olacak, takibi ne olacak, bunları hiç umursamadan sunulan şeyin adı bir sistem olamaz. Yani bu sağlık turizmi kapitalizmin, neoliberalizmin para kazanmak için uydurduğu ve kamusal sağlık hizmetlerinin aleyhine para babalarının daha çok para kazanmasını sağlayan, hekimleri de burada bir piyon olarak kullanan bir sistem ve bütüncüllüğüyle, sağlık hizmetinin bütüncüllüğüyle uzaktan yakından bir alakası olmayan bir sistem. Tabii bu endüstriyel tıp, bu kadar kapitalistleşmiş ve vahşileşmiş bir tıp sistemi, hekimleri de hekimlikten çok gelişmiş tıp teknolojilerini en iyi şekilde kullanmaya çalışan tıbbi teknisyenlere dönüştürüyor. Yeni kuşak zaten bir rol model vesaire de göremediği için bu işte star cerrahlar, star hekimler gibi o çok küçük azınlık grupta yer alabilme uğruna bu sağlık teknisyeni olmayı, bu ranttan pay almayı tercih edebiliyorlar. Bu çok büyük bir problem. Bunun önümüzdeki yıllarda etkilerini göreceğiz. Çünkü akademi, üniversiteler, eğitim, tıpta uzmanlık eğitimi bundan çok olumsuz etkilenmekte. Türkiye şimdiye kadar yetiştirdiği gibi iyi hekimler yetiştiremeyebilir ve biz önümüzdeki dönemlerde şu anda ülkemizde sağlık turizmi reklamı yapalım derken hastaların yeniden başka ülkelere gitmek zorunda kaldığı bir ülke haline gelebiliriz iyi hekim bulamadığımız için.
Cerrahpaşa ve Çapa idol bir şey temsil eden hastaneler ya, ben de onlar üzerinden söyleyeyim. 10 yıl öncesine kadar mesela, ben de bir süreç geçirdiğim için biliyorum, Çapa ve Cerrahpaşa, yani ne olursa olsun orası ayrı, işte oradaki doktorlar, özel hastanedense oradaki bir uzman, onlar çok hasta görüyorlar denirdi. Babama daha önce öleceksin denilen bir hastalıktan Profesör Doktor Deniz Sargın oradaydı o dönemde. Çapa'da iyileşti mesela. Ben bunun şahsen tanığıyım. Hani o otel hizmetleri denilen yatması, kalkması, birlikte yaşaması, çok acayip şeyler de gördük. Ama yine de bu hastaneler pek çok insanı iyileştirdiler. Bugün ne durumdalar? Bugün çok daha kötü durumda mı?
Türkiye'de bütün akademik merkezler, üniversite hastaneleri negatif bütçede. Yani hepsi batmanın eşiğinde ya da batmış durumdalar. Neden? Çünkü eğitim veren, araştırma yapan hastanelerin sağlık hizmeti maliyetleri %30, %40 diğer hastanelere göre, yani eğitim ve araştırma yapmayan kurumlara göre daha pahalı oluyor. Siz kamusal olarak bu %30, %40'lık farkı karşılamazsanız, yani orada bir sübvansiyon politikası, bir destek politikası yürütmezseniz 5-10 sene içerisinde negatif bütçeye geçiyor. İşte Türkiye'de tamamen böyle oldu. Yani her kurum kendi döner sermayesiyle kendi başının çaresine bakacak. Biz SGK'dan yaptığınız sağlık hizmetine yönelik karşılamayı yapacağız ve siz üniversite hastanesisiniz diye size %30, %40 ayrı bir ödeme yapmayacağız dedikleri günden itibaren bu hastaneler, işte Cerrahpaşa'sı, Çapa'sı, Ankara'daki Hacettepe'si, İzmir'deki üniversite, hepsi negatif bütçeye düştüler ve zarar eden kurumlara dönüştüler. Altyapılarını yenileyemediler, binalarını yenileyemediler. Yani giderek içinde yaşanması, çalışılması son derece olumsuz hale geldi. Hasta konforu çok kötüleşti. Aynı dönemde bir şey daha oldu. Buralar ne kadar olumsuz hale gelirken devlet eliyle özel hastaneler yaratıldı. Oralara müthiş teşvikler uygulandı ve çok büyük bir akademik hekim transferi gerçekleşti. Şimdi profesörler, doçentler, yani akademik insanlar kamusal kaynaklardır. Eskiden mahallelere çeşme yapılırmış ya insanlar su içsin diye. Profesörler çeşmedir, toplumun çeşmesidir. Susadığınızda ağzınızı dayayıp kana kana su içeceğiniz çeşmelerdir. Biz kamu kaynağıyız. Bu ülkenin kamu kaynaklarıyla yetişiriz. Yani tıp fakültesinden bir kişinin ortalama maliyeti topluma 1 milyon dolar civarındadır. Bunun bir profesör haline geldiğini düşünün. Kamu eliyle yetiştirilmiş, kamu kaynaklarından yetiştirilmiş, kamu kaynağıyız biz bu toplum için. Buna böyle bakmak yerine sen o kişileri oradan ittirip üniversitedeki o korkunç durumdan alıp özel hastanelerde çalışmaya yönlendirirsen ve çok büyük bir geçiş oldu. Yani şimdi gittiğinizde bu üniversitelerin hiçbirinde istediğiniz bu hocaların şeyini bulamayacaksınız. O yüzden de insan mecbur kalıp özel hastanelere gidiyor. Orada da ödeme gücü, sigortanız var mı, katkı payı yatırabiliyor musunuz gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Kamu hastaneleri yatırımsız kalıp, şehir hastanelerini bir yana bırakıyorum, üniversite hastaneleri yatırımsız kalıp her bakımdan kötüleşirken özel hastaneler çığır açacak biçimde sayıca çoğalıp ve uluslararası sermayeyi de işin içine katıp sigortacılık sistemiyle de tamamen bir endüstriyel piyasacı bir tıp modeli oluşmuş durumda. O yüzden artık üniversitelerde o rol model hocaları, o hani ekol yaratmış kişileri, çok iyi hasta tedavisi yapan, çok iyi uzman yetiştiren, öğrenci yetiştiren kişileri bulma imkanımız yok. Bu tabii araştırma sistemine de çok yansıyor. Yani bu ülkenin üniversiteleridir araştırmaları, bilimsel bilgiyi üretecek ve toplumun yararına sunacak. Orada da çok ciddi kayıplara uğramış durumdayız.
Zaten ekonomik durum muhtemelen o araştırmaların maliyetini de çok çok arttırdı.
Kesinlikle, kesinlikle.
Peki Cem Bey, sizi merak ettim ben. Doktor olmaya nasıl karar verdiniz? Ailenizden mi?
Evet, benim babam askeri doktordu. Dahiliye mütehassısıydı. Yani ilk 23 Nisan törenimde bir böyle beyaz önlük giymiştim. Boyumdan daha uzun bir stetoskop boynumdaydı. 23 Nisan törenine öyle katılmıştım. Babamla öyle fotoğraflarımız var.
Şahane.
Gerçi üniversite tercihi yapmak için odama girdiğimde kapıyı içeriden kilitleyip hiç fakültesi yazmayacağım, kendi istediğim yerleri yazacağım demiştim. Sabah çıktığında 6 tercih, 6'sı da tıp fakültesiydi. Benim yani hekim olmamda babamın büyük rolü var ama ben şimdi de herkese, bana soran, danışan bütün gençlere hemşire ya da hekim olmalarını öneriyorum. Çünkü bu meslek gerçekten insana en yakın meslek. Her yerde, her dilde, her ülkede yapabileceğiniz bir meslek. Toplumsal yabancılaşmanın ve kendinize dair yalnızlaşmanın antidodu olan bir meslek. Hemşirelik ve hekimliği hayatı anlamlandırmak adına herkese öneriyorum. Sizin programımızın adı Nasıl Olunur? Hı hı. Hani bunu ben hep nasıl yapılır olmaktan çok yapmak. Dolayısıyla hekimlik ve hemşirelik yapmaya çok müsait bir meslek. Hayatı anlamlandırmaya, canınızın hiç sıkılmamasına, İnsanlarla hep iyi ilişkiler ve güzellikler kurmanıza yarayacak bir meslek. Herkese çok tavsiye ediyorum.
Ne kadar güzel söylediniz. Hani bir dönem mesela benim babam da öyle, amcam da doktor olduğu için, hatta sizinle aynı okuldan mezun, çok doktor olmamı istemişti. Şimdi bugünün anne babalarına bakıyorum da çocuklarının doktor olmasını isterler mi emin olamıyorum. Korkarlar mı bu kadar kötü bir ortamdan diye de düşünüyorum, ama çok güzel bir şey söylediniz. Bir de biraz sizin yapınızda var herhalde o insancılık. Bir cerrahsınız, eğitmensiniz ama bu arada mültecilerle de çalıştınız, yazıyorsunuz, öğrencilerle birebir ilişki kurmaya çok önem gösteriyorsunuz gibi geliyor. Sizi övmek için de söylemiyorum. Pek çok insanın da sizin hakkınızda yazdıklarını okurken de bu izlenimi edindim.
Yani sağ olun. Gerçekten bunlar benim yani Türk Tabipleri Birliği'nde öğrendiğim şeylerden hayatıma eklediğim kısımlar. Her birimizin böyle yaptığı şeyler vardır. Siz benimkini üst üste sayınca çokmuş gibi duruyor. Hepimizin hayatı bunlarla dolu. Ama evet, ben hani böyle sorunlara seyirci kalmaktansa hani hep bir şey yapmaya uğraştım. Halkların Köprüsü Derneği de öyle bir çalışma.
O nedir? Biraz bize anlatsanıza.
Evet, Suriyeliler olmak üzere bütün göçmenlerle, o biliyorsunuz Türkiye çok büyük bir göç dalgasıyla karşılaştı ve İşte 3,5-4 milyon insan, bunun 1 milyonu bir anda Basmane'ye geldi, İzmir'e, ve buradan Yunan adaları üzerinden Avrupa'ya geçtiler. 40-44 derece sıcaklıkta yanan asfaltın üzerinde binlerce insanın günlerce sokaklarda kaldığını gördük ve çok çaresizlerdi. onlara doğru dürüst bir hizmet yapılamadı. Oradan can yelekleri satın alıp buldukları insan kaçakçılarının zodyaklarıyla Yunan adalarına geçmeye çalıştılar. İşte o dönemde kurulmuş bir dernektir. Aslında kurulma amacı ilk sadece göçmenlere hizmet etmek değil, kamusal alanda dostluk üretmek. Türkiye halkları arasında ya da Türkiye'deki kesimler arasında. Yani Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Yani kamusal dostluğa, bu ötekiden, ötekileştirmeden kurtulmaya ve bir kamusal dostluk yeşertmeye. Tam biz bu amaçları vesaireyi konuşurken bu mülteci meselesiyle karşı karşıya kalınca en acil yardıma muhtaç olan grupla da doğrudan ilgilenmeye başladık. Hala devam ediyor ama kurulduktan sonra bir 5 yıl boyunca hemen hemen her gün sokakta olarak yüzlerce insan, pek çok hekim ve sağlık çalışanı dahil olmak üzere mültecilerle beraber onların sorunlarını çözdük, görünür kılmaya çalıştık. Hak savunuculuğu yaptık, mitingler yaptık, ilaçlar, tedaviler yaptık. Web sayfasına Hakların Köprüsü Derneği diye girilir, bakılır, orada görülebilir. Pek çok iş yaptık, o işlerde devam ediyor. Bir iki cümle söyleyeyim şu anda çünkü çok mülteci düşmanlığı var. Yani biz bu sonradan çizilmiş sınırlara inanmıyoruz. Bu sınırların geçişken olduğuna, insanların geçmesine, yeni yaşamlar kurmasına izin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bir ulusa yeni katılan grupların o ulusu zenginleştireceğini düşünüyoruz. Türkiye göçler ülkesi. Yani biz de buralara başka yerlerden geldik. Dernek olarak tutumumuz, talebimiz onlara mülteci haklarının hukuken teslim edilmesi, oturma izni, oturma hakkı verilmesi ve isteyenlere vatandaşlık yolunun açılması. Bunun örneklerini Batı Avrupa'da gördük. Türkler de yaşadılar. Birçok yolu var, formülü var. Demokratik ve özgür ülkeler birbirini yemeden, kutuplaşmadan, ötekileştirmeden çözüm bulabilirler. Türkiye'de bu sorunu böyle çözmeli diye düşünüyoruz dernek olarak.
Tabii demokratik ve özgür ülkeler. Yani size sanatla ilginizi de sormak istiyorum tabii. Ankara'da yetiştiniz, sonra uzun süredir de İzmir'de yaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Ama müzikle, evet, resimle de özel bir ilginiz olduğunu dışarıdan bakan bir insan olarak düşündüm.
Resim sanatıyla yakın ilgiliyim. Özellikle Osmanlı'nın son dönemi ve erken Cumhuriyet dönemi ressamlarımızın yaptığı, ürettikleri ve onların hayat hikayeleri çok etkileyici. Bu kişileri tanırsanız Türkiye tarihini, Osmanlı tarihini ve Türkiye toplumunu sanat üzerinden, resim üzerinden anlama imkanı ortaya çıkıyor. Yani ben mutlaka herkesin Hale Asaf'ın hikayesini okumasını isterim. Yani sadece Hale Asaf'ı okuyarak bile bir resim tutkunu haline gelebilirsiniz. Yani çok ilginç hikayeler var orada. Ben o insanların öykülerinden, yaşam biçimlerinden, birbirleriyle olan ilişkilerden etkilenerek resim sanatına da ilgi duymaya başladım. Yakın takipçisiyim sergilerin. Bunların çoğu İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'da yaşayanlar çok şanslılar, harika müzeler ve sergiler oluyor. Ben de onları çok yakından takip etmeye çalışıyorum.
Çok güzelmiş. Hale Asaf'ın dedesi de doktordu galiba, değil mi? Kadıköylü diye hatırlıyorum.
Evet. Burcu Pehlivanoğlu'nun Hale Asaf kitabı var. Burcu Hoca'nın yazdığı kitabı mutlaka tavsiye ediyorum. Olağanüstü bir emekle ortaya çıkarılmış bir kitap. Hem yaşam öyküsü hem eserleri. Osmanlı'nın son dönemi, Hale Asaf'ın ailesi, ilk ressam olan teyzesi, yani o kuşak, Cumhuriyet'in kuruluşu, bu insanların Cumhuriyet'le ilişkilenmeleri, yurt dışına burslu gönderilmeleri, sonra dönüp zorunlu hizmet olarak, resim öğretmeni olarak ilçelere, illere atanmaları, orada toplumla karşılaştıklarında çektikleri sıkıntılar, bazen yabancılaşmalar, yalnızlıklar, birbirleriyle olan dayanışmaları, aşk hikayeleri falan olağanüstü, baş döndürücü, çok müthiş bir dönem. İmkan olsa o dönemde yaşamak isterdim.
Aa, öyle mi? Benim de çok hoşuma giden dönemler. O dönemde yaşamak ister miydim bilmiyorum ama ışınlanıp bakmak istediğim gerçek bir şey. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllar ve sonrası, o insanların o aşkla halk için, toplum için, Cumhuriyet için bir şey yapacağız hissi, yapmalıyız hissi, özellikle sanatçılarda, yazarlarda çokça gördüğüm bir şey. Benim de çok hoşuma gider. Ne güzel ifade ettiniz. Bu arada sizin alanınızdan da biraz bahsedelim mi?
Tabii. İlk defa bir podcast'e katılıyorum. İzin verirseniz kolorektal cerrahiyi bir tanıtmak isterim.
Aslında, olur. Çok da sevinirim.
Evet, genel cerrahinin bir yan dalı değil ülkemizde maalesef. Ama yan dal olması için derneğimiz Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği büyük bir uğraş içerisinde. Çünkü yan dal olduğu zaman resmi bir eğitim programı olacak. Ve çok daha iyi kolorektal cerrahi uzmanları yetiştireceğiz. Bu sayede de bu alandaki hastalıkların tedavisi çok daha iyi bir düzeye çıkacak. Kalın bağırsak ve rektum. Rektumda kalın bağırsağın son kısmı. Bu bölgenin hastalıklarını tedavi etmeye yönelik. Yurt dışında uzun yıllardır branşlaşmış. Niye branşlaşılıyor? Organ spesifik branşlaşma daha nitelikli sağlık hizmeti üretmeye sağlıyor. Spesifikleşmiş cerrahların yaptığı ameliyatların sonuçları her zaman daha iyi oluyor. Türkiye'de kolon kanseri, yani kalın bağırsak kanseri görülme sıklığı çok artmış durumda ve gençlere doğru yayılıyor. Artık bir yaşlı hastalığı olarak kabul etmiyoruz. Taramaların 50 yaşından itibaren başlaması, 50 yaşından itibaren herkesin kolonoskopiyle kalın bağırsakta polip var mı yok mu tarama yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Ve tedavisi mümkün bir hastalık. Koruyucu önlemler mümkün. Polipleri polipektomi ile temizlediğiniz zaman kanserleşmiyorlar. Polipten kansere de geçiş 8 ila 10 yıl sürüyor. Dolayısıyla çok ciddi bir koruma imkanı var. Koruyucu hekimliğin de çok söz konusu olduğu bir alan. Kolorektal cerrahi bir yan dal haline gelirse, yani genel cerrahinin üzerine 2 yıllık bir yan dal haline gelirse, şu anda bizler hani o alana kendimizi adayarak ya da yurt dışına gidip bu alanda eğitim alarak bu alanı değerlendiriyoruz. Ama ülkemizde yan dal haline gelirse üniversitelerde ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yan dal uzmanları yetiştirmiş olacağız. Bu çok çok önemli ve toplum sağlığını ilgilendiren bir konu. Sağlık Bakanlığı'ndan ve YÖK'ten böyle bir çaba bekliyoruz.
Bu arada pelvik taban deseniz bana herhalde ayakla, tabanla, fizik tedaviyle ilgili bir şey zannederdim. Aslında leğen kemiği içinde bir taban gibi değil mi? Yani böyle yani çok enteresan. Hiç bilmediğim bir alanmış. Siz niye o alanı seçtiniz?
Ya benim kolorektal cerrahiyi seçmem biraz tesadüfler nedeniyle oldu. İngiltere'de Southampton Üniversitesi General Hospital'da çalışmaya gittiğimde çalıştığım Mr. Megan kolorektal cerrahtı. Hani genel cerrahi ameliyatlarını yapıyor ama ağırlıkla kolorektal cerrahi yapıyordu. Gene orada tanıştığım Senior Registrar Andrew Miles kolorektal cerrahi alanında bir araştırma yapıyordu. Ben de hani onlar üzerinden fikirler geliştirip böyle bir araştırma yapmıştım orada. Ondan sonra da klinik çalışmalara katılmıştım. Türkiye'ye döndükten sonra da ya bunun ciddi bir açığı olduğu ve hani bu alanda spesifikleşerek devam etmenin çok faydalı olacağını düşünüyordum. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi de organ bazında branşlaşmaya imkan veren bir genel cerrahi yapılanmasıydı. Ben de orada kendime bir yer buldum ve öyle devam ettim. Şu anda da çok memnunum bu alanda çalıştığım için.
Aa, ne güzel, ne mutlu. Peki döndüğünüze pişman mısınız, mutlu musunuz? İyi ki buradayım diyor musunuz? Yoksa ne hissediyorsunuz?
Yani ben denizde balık olmak için dönmüştüm. Çok mutluyum döndüğüm için. Herkes kendi ana dilinde denizde balık olabilir. Ana dilimde yaşamaktan, ana dilimde yazmaktan, ana dilimde konuşmaktan, ana dilimde sevmekten, üzülmekten, ağlamaktan mutluyum. Yani denizde balık olmak insanın kendi ülkesinde mümkün. Geriye dönüp bir daha bakmadım.
Peki size son sorularımı sorayım. Nasıl iyi doktor olunur? İlk önce bunu sorayım ya da cerrah olarak da anlatabilirsiniz. Nasıl iyi insan oluruz bu toplumda? Ona da yanıt verebilirsiniz.
Çok teşekkür ederim. Bu iki soruyu soracağınızı bildiğim için biraz hazırlık yapmıştım.
Evet.
Bir kere yani hekim olmayı demin söyledim. Hekim ve hemşire olmayı, sağlıkçı olmayı. Şunu da söyleyeyim. Bunu çok sık söylüyorum ama çok az söyleyen olduğu için ben çok sık söylüyorum. Toplam sağlık üretiminin %80'ini hemşireler üretir. Dolayısıyla hemşirelik çok önemli bir alandır. Erkekler de artık Türkiye'de hemşire olabiliyor. Hemşire ve hekim olmayı herkese öneriyorum. Topluma hizmet etmek, anlamlı bir meslek yaşamı, dünyanın her yerinde çalışmak, her tür kültürden, insandan faydalanmak, açık olmak, değişmek, sürekli insancıl kalmak, sürekli okumak, hiç emekli olmamak vesaire size müthiş imkanlar sunan bir meslek grubu bunlar. Tabii ki toplumsal duyarlılık gerektiriyor. Toplumun sağlığını düşünmeden hekim ve hemşirelik yapmaya imkan yok. Sağlık için de bir dayanışma ve toplumsal uyum gerekiyor. Eğer bir toplum dayanışma niteliğini yitirmişse, toplumsal uyum yoksa o yıkıma sürüklenebiliyor. Bunu mesela AIDS'in Afrika'daki HIV virüsünün yayılımı sırasında gördük. Afrika'da iç kohezyonu, dayanışması yüksek olan toplumlarda ölüm oranı çok daha düşük oldu. Uganda gibi dayanışma ve toplumsal uyumu bozuk olan ülkelerde AIDS ölümleri çok çok çok daha yüksek oldu ve nesilleri götürdü. Dolayısıyla yani hekimlik yapıyorsanız bir kere toplum sağlığı ve sağlık politikalarıyla, ülkenin genel politikalarıyla yakından ilgilenmek durumundasınız. Şunu bilmeniz lazım, bir daha söyleyeyim. Halkın dev hastanelerden çok daha fazla vatandaşların sağlığın sosyal belirleyicileri, yani aş, iş, barınma, eğitim konularında karar süreçlerine katıldıkları güçlü bir demokrasi ihtiyacı vardır. Dolayısıyla hekimler, hemşireler, sağlıkçılar daha sağlıklı bir toplum için demokrasi talebinde bulunan insanlardır. Ve bizim retoriği aşan bir şekilde vatandaşların gücünü arttıran bir toplumsal sağlık sistemi talep etmemiz gerekir. Bizim ülkemizin sağlık sistemi toplum odaklı olmalı ve vatandaş katılımını içermelidir. Ve şu andaki bu neoliberal ekonomik model bu ikisine de izin vermemektedir. Sağlık sistemi, bir daha söylüyorum, toplumsal bir kurumdur. Sağlığın sosyal belirleyicileri toplumsaldır. Sağlık politikası demek, sağlık hizmeti politikası demek değildir. Ya da şu andaki anlaşıldığı gibi hastane hizmeti politikası demek değildir. Sağlığın belirleyicisi olan yoksullukla, eşitsizlikle, barınma imkanıyla, ulaşım imkanıyla, eğitim konularına odaklanmak, bunlar için politika üretmek demektir. Hekimlik hasta bakımı yapmak demek değildir. Hekimlik size kapıdan giren insanın yoksul mu? Sağlığa erişimi ya da bu hastalığa ulaşmasının nedenleri neler? Bir fabrikada mı çalışıyor? O fabrikada işçi sağlığı önlemleri var mı? Duvardan niye düşmüş? O duvara onu kim çıkarmış? Sigortalı mı? Bu adam niye yaralanmış? Niye bu kadar kimyasala maruz kalmış? Bu kimyasallar mı acaba onda mezotelyomaya ya da şu kansere yol açmış? Onun çalıştığı yerde kimyasal denetimi var mı? Kocaeli'nin bir ovasında, kanser ovasında çalışan bir işçiyle mi karşı karşıyayız? Bu aile niye 7-8 çocuklu? Bu çocuklar beslenebiliyorlar mı? Barınabiliyorlar mı? Çocuklar okula gidiyor mu? Anne baba çalışıyorsa bu çocuklara evde kim bakıyor? Kaynar su bu çocuğun üzerine niye döküldü? Bu çocukta %90 yanık niye oldu? Bunlara bakmak zorundadır hekim. Hekimlik böyle bir meslektir. Hekimlik sadece reçete yazmaktan, 5 dakikada bir hastayı tahlillere göndermekten ibaret bir şey değildir. Sağlık hizmetini, hastane hizmetine indirgemek halkı kandırmaktır. Bizim Türkiye'de sağlık için yoksulluğu gidermemiz sadece gelir bakımından değil, güç ve iktidar bakımından da vatandaşlar arasında eşitlik sağlayacak bir sisteme ihtiyacımız var. Dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği demokratik bir anayasa dediğinde sağlık için bunu söylüyor. Politika yapmak için söylemiyor. Vatandaş ve halkın gücünü eline almadığı bir sistemde sağlık da doğru dürüst bir toplumsal kurum olamıyor. Daha fazla vatandaş katılımı demek daha güçlü ve daha yoğun bir demokrasi demek. Türkiye'nin bugün en çok ihtiyacı olduğu şey daha güçlü ve daha yoğun bir demokrasidir. Sadece bu sayede daha sağlıklı olabiliriz ve bu lümpenleşmeden kurtulabiliriz. Biz hekimlerin daha çok toplum ve daha çok aidiyet duygusuna sahip olması lazım. Bu da isterlerse gitsinler, giden gider zihniyetiyle, söylemiyle yapılabilecek bir şey değil. Tam tersine gençlere daha çok toplum, daha çok aidiyet duygusu, daha çok hemşire, daha çok hekim olun diyoruz. Dolayısıyla da iktidarı halka vermeden halkın sağlığının iyileştirilemeyeceğini biliyoruz. Hekimler demokrasiye, insan haklarına bunların yapısal önemini kavramış kişilerdir. Ancak böylelikle sağlıklı bir toplum olabiliriz. Buna inanıyoruz, bunun için çalışıyoruz.
Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
Ya bu soru için özellikle teşekkür ediyorum. Yani biz Barış Akademisyenleri bir bedel de ödedik, hala ödüyoruz.
Evet.
Türkiye'nin ihtiyacı olan demokratik bir cumhuriyet. Yani biz bireylerin özgürlüklerini gerçekleştirebilmelerini sağlayan, yani en ideal yönetim biçimi olan demokrasinin peşindeyiz. Özgürlükleri ve azınlıkları güvence altına alan bir anayasanın işler olduğu bir ülke hayalindeyiz. Çoğulcu bir toplum içinde yaşadığımızı biliyoruz, bunu herkes biliyor. Yani ben burada detaylarına girmeyeyim, işte şusu var, busu var. Çoğulcu bir toplum için gereken hukuki çerçeveye ihtiyacımız var. Bu hukuki çerçeveyi, çoğulcu toplumu sağlayan hukuki çerçeveyi geliştirecek, yaşatacak bir anayasaya ihtiyacımız var. Böyle bir ülkede hekimlik yapmak istiyorum, akademisyenlik yapmak istiyorum. Eğer aydın sayılacaksam böyle bir ülkenin aydını olmak istiyorum. Yoksa böyle tekleştirici, tek tipleştirici bir politik kültür istemiyorum. Bunun yerine çoğulcu ve özgürlükçü bir toplum arzusunun kültür edineceği, hep birlikte iyileşebileceğimiz bir Türkiye talep ediyoruz. Bakın, hep birlikte iyileşmeye ihtiyacımız var. Son 30 yıldan bahsetmiyorum. Son 100 yıldan bahsediyorum. Bu son 100 yılın hastalıkları yüzünden bu haldeyiz ve iyileşmeye ihtiyacımız var. Hakikatlerle yüzleşen bir Türkiye talep ediyorum. Hakikat yok saymakla, unutmakla kaybolacak bir hayalet değildir. Bunu bilelim. Siz yok sayıyorsunuz diye, siz unuttunuz diye geçmişinizdeki hakikatlerden kurtulamazsınız. Bu ülkede 100 yıldır hem bu hükümet hem bundan önceki iktidarlar vatandaşları kolektif bir yalan üretiminin parçası haline getirdiler. İnsanlar mevki için, kariyer için, cepleri için, maddi çıkarları için bir itaat etme kültürünün parçası oldular. Herkes itaat ediyor ve bu kolektif yalan üretimin bir parçası haline geliyor. Ama tarih orada duruyor. Tarih bütün sakinleri huzura kavuşmuş dilsiz bir mezarlık değil. Tarih orada size bağırıyor acı çeken insanların feryatlarıyla. Bükülmüş, çarpıtılmış, yok sayılmış hakikat 100 yıldır bu topraklarda can acıtmaya, acı vermeye devam ediyor. Biz o yüzden barış diye yola çıktık. Toplumun yalan üretiminden ve bu itaat kültüründen kurtulması cesarete ve yeniden vicdan sahibi olmaya kavuşması gerekiyor. Çünkü bugün yaşadığımız her kötülüğün kökü toplumsal tarihimizdeki hakikatler ile yüzleşmeye cesaret edemememizden kaynaklanıyor. Böyle bir geleneği bir türlü oluşturamamamızdan kaynaklanıyor. Her sorunun üstünü örtmekten, ileriye ötelemekten kaynaklanıyor. Halkın üzerinde ona parmak sallayan ve destur öğreten tırnak içerisindeki aydınlanmacı kültürü eleştiremediğimiz için şu andaki despot dini kullanan otoriter iktidarın cürmü altında ezim ezim eziliyoruz. Bunun farkına varalım. Öğretilen ezberleri, yalanları birbirimize anlatmayı konuşmak sayıyoruz. Bunu eğitim zannediyoruz. Her kesim kendi ezberini diğerine tekrar ediyor. Karşısındakini, ötekini dinlemeye ve anlamaya dair bir çabamız yok. Her kesim diğer kesimin aşağılanmasına, acı çekmesine, inkar edilmesine sessiz kalıyor. Sorumluluk almaktan korkuyoruz. Bir şekilde herkes kendisini masum hatta mağdur ilan ediyor. Bu ülkede her hakikat talebi öteki kabul edilmiş ve suçlanmıştır. Bu 100 yıllık kolektif yalan üretimini bitirmek zorundayız. Bu bizi birbirimize karşı zalimleştiriyor. Zalimler bir toplum oluşturamayız. Bakın Türkiye'nin önünde hala duran sorun, Cumhuriyet içinde böyleydi. Şimdi de bugün de böyle. Biz bir toplum olabilecek miyiz? Zalimlerden bir toplum oluşmaz. Biz bir türlü bir toplum olamadık. Toplum olmak istiyorsak hakikatlerimizle yüzleşeceğiz. Eşitlik için, özgürlük için, adalet için, birbirimiz için yeniden bir araya geleceğiz.
Şahanesiniz, gerçekten hafızasız, sorumluluk almaksızın, hesaplaşmadan, yüzleşmeden, zalimlerden oluşan bir toplum içerisinde yapamayacağımız çok belli. Çok da güzel bunu ifade ettiniz. Her şey bir yana, bir fizyoterapi sürecinden sonra şöyle bir şey yazmıştım. Çok basit iki cümle. İnsan bedenine özen gösteren başka bir insan nasıl değerli bir şey? Birinin acısını azaltan bir insan olmak isterdim yazmışım Twitter'a. Gerçekten yani doktorlar, hemşireler, bütün sağlık çalışanları, işte fizyoterapi uzmanları, ya düşünün, sizin bedeninize birisi özen gösteriyor. Yani başkasının bedenine sizin özen gösterdiğinizi düşünün ve birinin acısını azalttığınızı. Bence bu çok çok değerli bir şey. Birbirimizin acısına artık biraz toplumsal düşünerek, adaletle düşünerek, belki de sorumluluk almak isteyerek, hesaplaşarak, hafızamızı güçlü tutarak ve doğru hafızayı kurarak, bunun içinde araştırarak, okuyarak, kendimiz bir şeylere bakarak belki de yapmalıyız. Cem Bey, çok önemli bir konuktunuz benim için de. Çok da güzel ifade ettiniz. Bir de sizi iki arada bir derede hemen sıkıştırarak podcast'e davet ettim. Bu yoğunluğunuz içinde kabul ettiğiniz, hemen de geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
Asıl ben çok teşekkür ederim. Ben de sizi tanımaktan, konuğunuz olmaktan çok büyük mutluluk duydum, onur duydum. Çok çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun.